Ayrım 21.
Sayfa numarası 207. Bahar geldi, Selim çok balık tuttu, çok para kazandı. Beyoğlu'na çiçek pazarına çok çıktı. Kupkapı'da Beyoğlu'nda çiçek pazarında gözü pekliği, yakışıklılığı, lezgin kası, tabanca çekişi, bıçak atışıyla, uzun gülüşleri, sıcaklığı, mertliği, sözünde durması, güven vericiliği, arkadaş canlısı olmasıyla ün yaptı. Yemin etti, kendisine ant verdi. Bu yılda anama uzun yaylaya gitmezsem, dedi ve o yıl asker oldu. Ağrı Dağı'na gitti. Ağrı Dağı'nda savaştı. Bir generalle ahbaplık etti, yaralandı. Cerrahpaşa Hastanesi'nde yattı. O sarışın kızı, dünya güzeli hemşireyi tanıdı. İyileşti, hastaneden taburcu oldu. Kızın sevdası aklından çıkmadı. Karda kıyamette çok hastane kapıları bekledi. Varıp da kıza bir tek bir sözcük söyleyemedi. Oysa ki kız ona seni ölene dek beklerim demişti. Bir daha yaklaşamadı. Anasını, kardeşlerini, içkiyi, kumarı, balığı, Beyoğlu'nu, uzun yaylayı unuttu. Arada sırada anası uzun yayla gene aklına geliyordu ya, gene her baharda ya da kışta ya da yazda uzun yaylaya gidecekti ya, buna artık uzun yaylaya gidemediğine üzülmüyordu. Şimdi artık her baharda, her yazda, her güzde, her kışta giyinip kuşanıyor, hastanenin kapısından geçiyor ama bir türlü içeriye girip kızı bir kimseye soramıyor, arayamıyordu. Bir gün biliyordu, inanıyordu o kıza kavuşacaktı. Günü geldiğinde, yani bir ev yaptırdığında o kızın güzelliğine uygun girecek hastaneye, kaptığı gibi kızı alıp evine götürecek, sonra da Beyoğlu evlenme memurluğundaki çiçek arasında o kadar çok çiçek olacaktı ki evlendikleri yerde gelin çiçekten gözükmeyecekti, güzelliğine yakışır evlenecekti. Yıllar yılı balığa çıkmış, yememiş içmemiş, bu ev için para biriktirmişti. O gün bugündür de para biriktiriyordu. Artık son yıllarda Cerrahpaşa Hastanesi'nin de önünden geçemiyor. Kız gittikçe, aradan çok süre geçtikçe hayalinde, düşünde daha canlanıyor. Çok balık tuttukça, çok para kazandıkça, parasını yerine saklar saklamaz, giyiniyor, kuşanıyor, İstanbul'da ev yaptıracağı arsayı aramaya çıkıyordu. Böylelikle Büyükada'da Madenke ilk arsayı buldu. Bu arsanın kimin arsası olduğunu bilmiyordu ve götürdü arsaya 7 tane çam ağacını dikti. Çam ağaçları büyüdüler. Zaman geçince Selim burasını beğenmedi. Sonra Burgaz'da bir yer buldu, oraya da ağaç dikti. Birkaç yıl geçince orasını da beğenmedi. Şöyle gönlünce sarı saçlı kızın güzelliğine uygun bir yer olmalıydı. Bu bahar değilse gelecek bahar evini dikecekti o arsaya. Sonra Florya'da denizin kıyısında bir arsa beğendi. Oraya da 3 çınar dikti. Birkaç yıl geçince orayı da beğenmedi. Sonra Yeşilköy'de bir arsa ıhlamur ağacı dikti. Birkaç yıl sonra oradan da vazgeçti. Aşağı yukarı hiç para harcamıyor, bütün paraları santimi santimini zulasına saklıyordu. İnsanlardan uzaklaşmış gitmişti. Bir o sarı kızı, bir denizdeki familyasını düşünüyor, beğendiği her arsaya ağaç dikiyordu. En sonunda bir gün Boğaz'da balığa çıktığında bu arsayı beğendi. Hemen Beykoz Fidanlığı'na gitti, 7 tane kocaman zeytin fidanı alıp getirdi, bu çınarlı arsaya dikti. Artık bu sondu. Bu arsayı alacaktı. Arsanın sahibi çok yaşlı, soylu, defterdarlıktan emekli olmuş bir kişiydi. Boğaz'da paşa dedesinden kalmış daha böyle 21 tane yeri vardı. Selim Balıkçı'ya göre bu arsa en önemlisiydi. Buraya yapılacak evin sarı güzelliğe uygun bir bahçesi olmalı, bahçedeki ağaçlar göğe ağmalı, denizle mavilenmeliydi. Selim Balıkçı ağaçları dikince arsayı kapatmış, almış sayıyordu kendini. O yüzden o uzun boyunlu, ak saçlı emekliden gidip de arsayı satın almadı. Nasıl olsa arsa yerinde duruyordu. Yaşlı adamı da Çengelköy'e her gidişinde orada çınarın altındaki kahvede nargilesini içer, kendisini hayallerine kaptırmış, dalmış gitmiş görüyordu. Ev parası da, arsa parası da habire zulasında birikiyordu. Duvarcı da, marangoz da, tekmil ustalar da hazırdı. Ustalarla yıllar yılı belki her birisiyle 10-15 kere konuşmuştu. Hiç kimseden çekinmeyen, hiç kimseye aşırı saygı göstermeyen Selim Balıkçı, bir marangoz, duvarcı ustası, muslukçu, camcı görmesin, hemen telaşla ayağa fırlıyor, sandalyesini ona veriyor, varıp ocaktan ustanın çayını kendi eliyle getiriyordu. Marangoz Haydar Usta, Selim Balıkçı kapısının önünden her geçişte, ''Ne zaman başlayacağız eve be Selim, daha arsayı almadın mı?'' diye ona soruyor. O da telaşlı bir saygıyla, ''Yakında, Yakında usta, elin boş mu diye karşılık veriyordu. Boş değilse bile senin için boşalır balıkçım. Sağ ol ustam, sağ ol diye Selim balıkçı aradan kaynıyordu. Selim'in bir gün o arsaya köşk gibi bir ev yaptıracağına bütün ustalar, çıraklar, balıkçılar, bütün menekşe inanıyor, bekliyorlardı o mutlu günü. Selim tıpkı bugün gibi o eski Rum aftosu içinde de ev yaptırmayı, ondan sonra onunla evlenmeyi düşünmüştü. Onun güzelliğine uygun bahçeli, içinde de büyük ağaçları olan bir ev olacaktı o da. Selim her gece evini kıza anlatıyor, İstanbul'dan her gün yer beğeniyor, her gün bir ev yaptırıyordu. Sonradan kız bir gece yataktan çıktıktan sonra, ''Vire sen çok konuşuyor, hiçbir şey yapmıyorsun. Vire sen hayal kuruyorsun.'' demiş. Selim de buna çok kızmış, vurmuş tekneyi, kapıya çıkmıştı. Rum kızını, aftosunu bir daha görmemiş, anası kızı Atina'ya kaçırmıştı. Oysa Selim bir arsa alacağına, yakında oraya bir ev dikeceğine, hem de pembe boyalı, hem de köşk gibi, hem de bahçesindeki ağaçları göğe ağan, hem de böyle bir ev yapacağına yürekten inanıyordu. Bu olay aklına düştükçe Selim kahroluyordu. Ya o da hastanede belki bekler bekler bıkarsa, arsan da köşkün de başına yıkılsın Selim. Ben yaşlandım, koca karı oldum Selim. Diktiğin çınarlar göğe ulaştı Selim derse, derde çekip giderse ne yapardı? Bu gitmez diyordu içinden her zaman. Bu bana çok aşık. Bu yıl dikeceğim. Bu baharda köşke azıcık sabret gülüm güzelim diyordu. Bak sevdiğim Haydar Usta Elikan'da da olsa gel usta işe başla desem hemen gelecek. Duvarcı ustası Leon ki onun üstüne bir usta yoktur İstanbul'da. Ya camcı Sivaslı Cemal Usta? Köşkünü tüm sırça yaparım istersen Selim balıkçı senin diyor. Ustalar, sıvacılar, badanacılar hep bekliyorlar. Haydi in dememi bekliyorlar. Bana 3 ayda bir köşk kurarlar. Bir haydi in diyeyim yeter ki. Hele bir biriksin para, az kaldı. Zulam doldu taşacak. Sonra Selim balıkçı bir gün duydu ki, duyunca yerinde durabilir mi ki, hemen soluğu Çengelköy'de aldı. Arsanın sahibi, o beyaz saçlı soylu kişi ölmüş, arsaların tümünü de Halim Bey Veziroğlu almış. Şimdi ne yapacak Selim balıkçı? Halim Bey Veziroğlu'na gitti, bu şu çınarlı arsa benim dedi. Bak oraya 7 tane de zeytin ağacı diktim. Halim Bey Veziroğlu önce şaşırdı. Bir takım kağıtlar istedi içeriden, baktı, sordu, araştırdı. Sonra da ayakta dikilmiş kalmış Selim balıkçıya, ''Sizin buralarda böyle bir arsanız yok. O dediğiniz arsa da bizim. Hiçbir ihtilaf yok. Bir yanlışlık olmasın?'' diye sordu. ''Bir yanlışlık yok.'' dedi Selim balıkçı. ''O arsa benim. 7 tane de zeytin ağacı diktim. Gidin bakın, ağaçlar toprağın üstünde duruyor. Ne de güzel büyüdüler.'' Ağaç dikmekle arsa sizin olmaz ki. Tapunuz var mı? 5 para verdiğinizde aldınız mı arsayı? Ben oraya köşk yapacaktım. Köşk mü? Diye kendini toparladı Halim Bey Veziroğlu. Köşk mü yapacaktınız? Buyurun şöyle oturun. Selim balıkçı maroken koltuğun ucuna ilişti. Ne iş görürsünüz efendim? Balıkçıyım. Demek balıkçı reisisiniz. Balıkçıyım efendim. Nerede? Menekşe'de. Bir yanlışlık olmasın efendim? Bir yanlışlık yok. Ben bu arsayı o ihtiyardan alacaktım. Yazık, o da öldü. Artık köşkümü yaptıramayacağım. Burasını çok sevmiştim. Ben burasını yıllarca arayarak buldum. Çok uygundu ona, çok. Selim balıkçı derinden içini çekti. Ha, anladım. Üzülmeyin efendim dedi Halim Bey Veziroğlu. Size bir şey yaparız. Belki biz de size satabiliriz arsayı. Biz de satmak için aldık. Bir sigara içer misiniz? İşlemeli altın tabakasını uzattı. Selim balıkçı sıkılarak içinden bir sigara aldı. Halim Bey ona çakmağını tuttu. Çakmak som altındı. Üzülmeyin efendim. Muhterem Reis Bey. Ne zaman isterseniz gelin, arsa sizin. Selim bu söz üstüne oradan sevinç içinde ayrıldı. Altımızda deniz sallanıyordu. En verimli taşlardan birisinde olacağız ki oltamıza yem takıyor. Zokayı aşağı indirir indirmez ip hemen geriliyordu. Gergin ipe ısılıyor, balığı yukarı coşkuyla sevinçle çekiyorduk. Deniz yer yer morarıp yeşilleniyordu. Üstümüzden ak bulutların denize vuran gölgeleri hızla geçip kuzeye, İstanbul'un üstüne gidiyorlardı. Selim balıkçı derin bir düşüncedeydi. Burun delikleri koşmuş bir atın burun delikleri gibi açılıp açılıp kapanıyordu. Bu baharda dedi Selim balıkçı, çelik mavisi gözlerini üstüme dikip, boş bulunup ne ki bu baharda diye sordum. Arsayı alacağım. Vermezse öldüreceğim. Öldürsen gene arsayı alamazsın ki. Bu sefer Selim balıkçı bana kızdığını belli etti. Biliyorum. Öldürürsem arsa hiç elime geçmez. Yalnız Halim Bey Veziroğlu bilirse ki, inanırsa ki ben onu arsayı vermezse öldüreceğim, o zaman verir. İşte o zaman verir dedim. Başını birkaç kere sağa sola döndürdü, oltasını denize salarken. Ama o ne Hinoğlu Hindir. Neden? O benim adam öldüremeyeceğimi bilmez mi? Bilir dedim. Kendimi tam adam öldürecek gibi bir adam yapsam. Anlar mı ki? Anlar dedim. Ne yapalım öyleyse? Hiç dedim. Sonunda öyleyse ben bu adamı öldürmekten başka bir yolunu bulamayacağım. Aman Allah esirgesin, ağzından yel alsın. Sana o arsadan daha güzelini daha güzel bir yerde buluruz. Yeter ki paramız olsun. Burada Menekşe'de bulsak daha iyi olmaz mı? Umut'la yüzüme baktı. Denize bakacak. Bahçesinde çınar ağaçları olacak. Ben de zeytin dikeceğim. Dikilmiş zeytini de var. İyice sevindi. Zeki Bey'in arsası mı diye sordu. Onun dedim. Bir parçasını. Olur dedi. Çınarların orayı Zeki Bey verir dedim. Oltayı çekti. Zokaya kocaman güneşte parlayan yanar döner kırmızı bir mercan takılmıştı. Çek oltanı. Dur be Selim dedim. Bir tane takılsın da. Takılsın dedi. Boynunu büktü, bekledi. Sonunda da dayanamadı. Yeniden oltasını denize saldı. Güneş denizin üstüne inmiş, mosmor kesilmişti. Işıklı, pembe, mor bir yuvarlak, denizi, göğü, dünyayı pembe mor bir ışığa boğmuştu. Arada bir pembe morun içine uçaklar düşüyor, bir altın yıldız damlası gibi akıp gidiyordu. Arkasında çok pembe, ipiltili, uzun, yıldız kayması bir kuyruk bırakarak. Oltalarımızı denizden çekip motora yol verdik. Var mısın dedi Selim balıkçı gülerek. Varım dedim. Neye? Sen daha gelmeden bu sabah tekir ağlarını denize atmıştım. Belki doldurmuştur balıkla. Ağı denizden çekmeye var mısın? Varım dedim. Az sonra ağın bulunduğu yere geldik. İkimiz iki yerden ağa asılıp çekmeye başladık. 300 kulaç dedi ağ sıkılırken. Çok dedim. Bir balıkçının ağı bundan aşağı olmamalı. Olmamalı dedim. Ağı çektikçe balıkların sıvandığını görüyorduk. Ağda balıklar oynuyor, çırpınıyor, denize düşüyorlardı. İyi ki şimdi çektik. Ağda balık ölmemeli. Dökülüyorlar denize. Aldırma, kalanı bize yeter. Ağları denizden çektik, bitirdik. Ağımız güneş, balık, damlayan, uğuldayan su doluydu. Haydi sürelim. Kıyıda ayıklarız ağa. Tekenin başı menekşeye çevrildi. Selim balıkçı bir süre başını yere eğip gözlerini livarda yüzen mercanlara dikti, düşündü kaldı. Üstümüzde martılar hızlarını motorun hızına uydurmuş, kanatlarını germişler bizimle kıyıya geliyorlardı. Bir apak yolcu gemisi bütün ışıklarını fora etmiş, upuzun Çanakkale'ye bir ışık seli gibi akıp gidiyordu. Bu bahar köşkü dikmezsem oraya, oraya çınarın dibine, rengi de ak, ışıkları da böyle, vapuru gösterdi. İlk gün dedi bu durdu, ilk gün tıpkı böyle. Neyin ilk günü diye sormadım. Yaşlandım da dedi, bu baharı da atlatırsam, elin insanı diye durdu. Bir, iki değil mi? Ne kadar sevse de içini çekti. En çok 5 yıl, 6 yıl çok çok. Bu baharda, şimdiden, arsayı şimdiden. Önce seninle Halim Bey Veziroğlu'na, sonra da Zeki Bey'e. Olur dedim. Hep aklımda ama bir türlü ona soramıyorum. Bu tekne Hristo'nun teknesi mi? Yepyeni pırıl pırıl motoru da saat gibi çalışıyor, onun mu? Sorabilseydim belki Selim balıkçı güvenli övünerek onundur ya diyecekti. Onundur ama bunca yıl nasıl baktım Hristo'nun emanetine gözüm gibi. Belki Hristo bir gün gelir de nerede benim teknem derse, al Hristo, tekneni al, ona gözüm gibi baktım. Niçin satmaz bunu Selim balıkçı? Satıp da ocan attığı evini niçin yapmaz? Bu balıkçı teknesini şimdi satsa, Selim balıkçı Zeki Bey'in de Veziroğlu'nun da arsasını alır, üstüne de parasını ekleyip muradına erer. Ama yapamaz bunu Selim balıkçı. Ne pahasına olursa olsun emanete ihanet edemez. Ve Hristo'yu Selim balıkçı yıllardır bekler, o ölmemiştir, bilir, Atina'dadır. Bir gün İstanbul'u özleyip gelir. Selim balıkçı gene bilir ki bu Rumlar İstanbulsuz edemezler. Hiçbir şey yapamazlarsa gelir burada ölürler. Hristo da belki buraya ölmeye gelecektir bir gün. Al Hristo, al tekneni. Ona gözüm gibi baktım, al. Çok balık tuttum bu tekneyle. Hakkını helal eyle Hristaki. Çok balık var bu yıl, çok. Baharda. Menekşe'ye geldik. Tekneyi Küçükçekmece Deresi'nin ağzına, plaj köprüsünün altına çektik. Ağdan balıkları ayıklamaya başladık. Menekşe'de, İstanbul'da, bugün Zeynel Çelik üstüne gene kıyametler kopuyordu. Oysa biz bütün gün Selim balıkçıyla onun üstüne tek sözcük konuşmamıştık. Aklımıza bile gelmemişti belki de Zeynel. 15. Hüseyin Huri, namussuz, alçak, arkadaşlık, dostluk nedir bilmez puşt bir kişi, belinde bir tabanca, başında polis şapkası, polislerin önünde tam bir av köpeği gibi duvar, çalı, ağaç, kamış köklerini, köprü atlarını, kovukları, tekne içlerini, vagonları, vagon atlarını, surları, yanık sarayları, yanık evleri, atılmış otobüs karoserilerini, bırakılmış camileri, unutulmuş Bizans kiliselerini, yere batan saraylarını, yıkık kemerleri, kapalı geçitleri, insan ayağı değmemiş boğaz koruluklarını, şehir hatları vapurlarının baca diplerini keskin bir av köpeği alışkanlığıyla koklayarak serseri çocukların gittikleri her yeri arıyorlardı. Aşağı yukarı da böylesi her yeri bekliyorlardı. Çünkü Hüseyin Uri, Zeynel'in gittiği gideceği her yeri biliyordu. Topal Hasan'ın evini de polislere o söylemişti. Topal Hasan atik davranmasaydı, o sabah Zeynel yakalanmış gitmişti. O hergele, it, ekmeksiz, nankör Hüseyin Uri. Tıpkı bir polis köpeği gibi. Onu öldürmediğine pişmandı. Arkadaş demişti de, o haini. Zeynel Çelik her sabah gazeteleri alıyor, Zeynel Çelik'in maceralarını satır ve satır okuyor, heyecanlanarak sanki Zeynel Çelik başkasıymış gibi ona hayran kalarak onun o yakışıklı, dalgalı saçlı, kartal burunlu, kalın dudaklı, iri ela gözlü, geniş omuzlu resmine dalarak Zeynel Çelik'in kendisi olduğunu bir iyice unutarak. Sonra Zeynel Çelik'in kendisi olduğu gerçeğini başına vurunca da İhsan'ı öldüren gangsterin, bu işleri yapan gangsterin kendisi olduğunu anımsayınca da tüyleri diken diken olarak orada kas katı kesilip bir süre öyle kalarak. Bebek'teki karı kocayı Zeynel Çelik mi öldürmüş? Zeynel Çelik'in 21 kişilik otomatik silahlarla donatılmış bir çetesi mi varmış? Harem iskelesinde polislerle tam 4,5 saat mi çarpışmış? Ordu birlikleri gelince polis çemberini yarıp kaçan o muymuş? Çemberlitaş'ta 4 genç kızın ırzına mı geçmiş çetesiyle? Beşiktaş'ta bir sevgilisi mi varmış? Bütün bu işleri yapan Zeynel Çelik kendisi miymiş? Beşiktaş'ta Zeynel Çelik'in çok güzel eski paşalardan birisinin kızı bir sevgilisi varmış. Zeynel Çelik de bu sevgilisine çok tutkunmuş. Zeynel Çelik'in sevgilisi Zühre Paşalı'nın oğlu söylemiş bütün bunları polise. Zeynel o kadar tutkunmuş ki bu kadına. Mümkünü yok. Ne yapıp edecek Zeynel Çelik Almanya'ya ya da Yunanistan'a kaçmadan ya da Bulgaristan'a gitmeden sevgilisine mutlaka uğrayacakmış. Bir de Aksaray'da, bir de Menekşe'de bir sevgilisi varmış. Polis bu üç yeri de özellikle Zühre Paşalı'nın evini, mahallesini sarmış, gece gündüz bekliyormuş. Polis şimdilik açıklayamadığı daha birçok yeri de şeyi de biliyormuş Zeynel Çelik hakkında. Gangsterin eski arkadaşı Hüseyin Huri, sevgilisinin oğlu Durmuş Ali Alkaplan, bir de Zeynel Çelik'in yakalanan arkadaşları polise onun hakkında geniş bilgi, sağlam ipuçları vermişler. Zeynel Çelik polisin kıskacındadır. Bu kan içici gangster bu kıskaçtan kurtulamayacaktır. Almanya, Yunanistan, Bulgaristan'la çalışan esrar silah, afyon, eroin, sigara, viski kaçakçılarıyla işbirliği yapan Zeynel Çelik, her şeye karşın polisin elinden kurtulamayacaktır. Azılı gangster Zeynel'i çok yakında polis diri ya da ölü ele geçirecektir. Bu Zeynel Çelik kim? Kendisi mi? Ya bu fotoğraf kimin? Başka bir Zeynel Çelik'in fotoğrafı olmasın. Şimdi İstanbul'da iki Zeynel Çelik dolaşmasın. Birisi o, bıyıklı o. Birisi bu Menekşeli Zeynel Çelik. Ya Beşiktaş'taki sevgili ne oluyor? Bu doğru. Ya banka soygunu? Bu da doğru. Ya polisleri bağlamak Hüseyin Huri ya Durmuş Alkaplan? Bu yanlış. Ya İhsan abi? Bu da doğru. Ya bebekte öldürülenler? Bu yanlış. Bunu öteki bıyıklı Zeynel Çelik yapmıştır. Ya harem iskelesindeki çarpışma? Bunu da o bıyıklı yapmıştır çetesiyle. Ya Ayvansaray'da Zeynel Çelik'in çarpışarak yaraladığı polisler? Ayvansaray'da polisler onu kalafata çekilmiş lastakalarının arasında kovaladılar. Gecenin karanlığında bir av köpeği gibi önlerinde Hüseyin Huri. Karanlıkta polisler boşuna kurşun yaktılar. Zeynel ise salt saklandı kayalıkların arasına, kıpırdamadı. Onlar durmadan bağırıştılar sabaha kadar. Kendi seslerine kurşun sıktılar. Zeynel ise güzelcene saklandığı yerden çıktı. Onlar öteki Zeynel'i kovalarlarken doğru Cibali fabrikasının arkasındaki kereste deposuna girdi. Kerestelerin ta tepesine çıktı. Burada onu değil Hüseyin Huri. Hüseyin Huri burasını bilmiyordu. Bir tek Mido kız biliyordu burasını. Ona da Mido göstermişti bu yeri bir gece yarısı. Bütün İstanbul polisi bir olsa bulamazdı. Rahat bir uyku çekmişti ta geceye kadar burada çam, sedir, gürgen kokular arasında. Yayla gibi. Gün kavuşup uyanınca da kerestelerin arasından bir kedi gibi sıyrılmış, soluğu Beyoğlu'nda lale işkembecisinde almıştı. Peki ya un kapanı manifaturcular çarşısında soyulup da öldürülen Erzurumlu tüccarlar ne oluyor? O da öteki Zeynel'in işi. Kendisi hiçbir şey yapmıyor, öyle elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Öteki Zeynel Çelik ise onun adına durmadan çalışıyor, öldürüyor, soyuyor, ırza geçiyor, kaçakçılık yapıyor, sevgililerine gidiyor, İstanbul'u titretiyordu. Birden boyalı bir gazetede 2,5 milyonun yeri belli oldu başlığını görünce yerinden sıçradı. Haberin gerisini okuyamadan bir taksiyi durdurdu. Çabuk çabuk kardeş, Yedikule'ye, otobüs garajlarının oradan dedi. Bereket ki yola çıktı. Çabucak garajların önündeki yola geldiler. Burada indi, ellerini pantolon cebine soktu, ıslık çalarak garaja girdi. Garaj renk renk otobüslerle, köylüler, kentliler, askerlerle dolup taşıyordu. Garaj yazıhanelerinin üzerinde türlü renkte biçimde yazılar çakıp sönüyor, titreşiyorlardı. Baş döndürücü soğuk bir neon ışık ortalığı doldurmuş, garaj kaynaşıyor, gürültüden de uğulduyordu. Motor sesi, insan sesi, homurtular, şehir, satıcı sesleri birbirine karışmıştı. Köşede 6 tane polis duruyordu. Kaş altından baktı, çaktırmadan polisin biri onu dikizliyordu. Tanımış mıydı acaba? Nereden tanıyacak? Onun Zeynel gibi bıyıkları yoktu ki. Ayakkabısı, giyitleri, boyun atkısı, gömleği, yakasındaki mendili. Her gün bir çorap giyiyor, eski çoraplarını da denize atıyordu. Bir de yatacak bir yer bulabilse, bir otele yerleşebilse. Hiç otele yerleşir mi Zeynel? Oteller polislerin yatağı, hem de ortağı. Bir otelde yatsa değil bir otelciye gözükse bile hemen enselenir. Zeynel kaçın kurası. Bütün bu kurnazlıkları o sirkecide öğrenmiştir. Polisten en iyi saklanmak polisin karnının içine girmektir. O, Hüseyin Huri Puştu olmamış olsaydı, Zeynel şimdi emniyet müdürlüğünün çay ocağında çıraktı ki o biçim. Ama daha iyi oldu bu. Bu Zeynel Çelik ortaya çıktı ki herkes kendisini bu Zeynel Çelik'i unuttu gitti. Bütün polis de onun ardında. Menekşe de şimdi altına sıçıyor korkusundan. O Süleyman, sonra Adem, sonra da Kürt Resul, Ağrılı gece gündüz kendisine söven, cimri hiçbir zaman hiçbir tayfaya hakkını vermeyen o Kürt Resul o kadar çok korkmaz ama bu Zeynel Çelik'ten de kim korkmaz? Ya Arap Halil? Vay anam vay. Şimdi kaçacak delik arıyordur. Korkusundan ölmüş gebermiştir.